Ayrım 43, sayfa 579. Hipnozcu Lars Kepler. 53. bölüm. 20 Aralık Pazar. Wilhelmina'daki kırmızı boyalı hava alanı karla kaplı geniş arazinin ortasında terk edilmiş gibiydi. Saat sabahın 10'uydu ama hala alacakaranlıktı. Beton pist projektörlerle aydınlatılıyordu. 1,5 saatlik bir uçuştan sonra havaalanına inmişlerdi. Bekleme salonu şaşırtacak kadar rahat ve sıcaktı. Hoparlörlerden Noel müziği yayılıyor, gazete bayi, danışma ve kafeterya karışımı bir butikten kahve kokusu geliyordu. Butiğin önünde sıra sıra Sami el işi ürünleri asılıydı. Tereyağı bıçakları, ahşap kepçeler, huş ağacı kabuğundan yayılma sepetler. Simone bir rafta duran Sami başlıklarına boş gözlerle baktı. Bu kadim avcı kültürünün eğlence meraklısı turistlere kırmızı püsküllü rengarenk başlıklar formunda sunulması içine burktu. Samilerin şamanizmi zamanın rüzgarıyla savrulup gitmişti. Meav resgari dedikleri tören davulları süs niyetine duvarlara asılıyordu artık. Rengeyi çobanlığı bile turistler için bir tür gösteriye dönüşme yolundaydı. Telefonunu çıkartıp bir numarayı tuşlayan Yuna, Erika çıkış kapısının önünde bekleyen taksiyi işaret etti. Yuna telefonda gittikçe artan bir öfkeyle konuşuyordu. Erika ile Simone karşıdan gelen uğultulu sesi duyabiliyorlardı. Yuna telefonu kapattığında yüzü iyice asılmış, soğuk ışıltılı gözleri ciddiyetle kısılmıştı. ''Ne oldu?'' dedi Eric. Yuna gerinerek pencereden dışarı baktı. ''Eve giden polislerden hala haber alamamışlar.'' dedi öfkeli alaycı bir sesle. ''Bu hiç iyi bir haber değil.'' dedi Eric sessizce. ''Karakolu arayacağım.'' Simone kolundan tutup Eric'i çekti. ''Öylece oturup onları bekleyecek değiliz herhalde.'' ''Beklemeyeceğiz.'' dedi Yuna. ''Bir araba göndereceklerdi. Çoktan gelmiş olmalı.''
Tanrım diye iç çekti Simone, her şey inanılmaz zaman alıyor.
Buralarda mesafeler geldiğimiz yerlerden farklı dedi Yuna keskin bir bakışla. Simone omuzlarını silkti, kapıdan dışarı çıktıklarında değişik kuru bir soğuk çarptı yüzlerine. Önlerinde koyu mavi iki araba durdu. Dağ kurtarma ekiplerinin ateş sarısı üniformalarını giymiş iki adam çıktı arabalardan. ''Yuna Linna'' dedi adamlardan biri. Yuna hafifçe başını salladı. ''Size bir araba teslim etmemiz söylendi.''
''Araba kurtarma mı?'' diye sordu Erik telaşla. ''Polis nerede?''
Adamlardan biri şöyle bir gerindikten sonra izah etti. ''Burada ikisi arasında büyük bir fark yok. Polis, gümrük ve araba kurtarma gerektikçe birlikte çalışırız.''
''Bu aralar personel sıkıntımız var malum, Noel arifesi diye lafa girdi diğer adam.
Bir an sessizlik oldu, Eric umutsuzluğa kapılmış gibiydi, bir şey söyleyecekken Yuna ondan önce davrandı. ''Kulübeye giden devriyeden haber alamadınız mı?'' diye sordu.
''Sabah saat 7'den beri bir haber yok.'' dedi adamlardan biri.
''Oraya gitmemiz ne kadar sürer?''
''Eğer sütmeye kadar gidecekseniz 1-2 saatiniz alır.''
2,5 saat dedi diğer adam. Mevsimi hesaba katarsak. Hangi arabayı alıyoruz diye sabırsızca soran Yuna arabalardan birine yöneldi.
Bilemiyorum dedi adamlardan biri.
Deposu dolu olanı verin dedi Yuna.
Bende 37 litre var.
Benim arabada 47 litre var dedi diğer adam.
Yuna anahtarları aldı ve Eric'ten GPS cihazına gidecekleri yerin adresini girmesini rica etti.
''Bir dakika!'' diye seslendi Yuna diğer arabaya doğru giden iki adamlar durdu.
''Bu sabah kulübeye giden devriye, onlar da mı arama kurtarmadandı?''
''Evet, öyleydi.''
Brenbeck bölgesini bulabilmek için Falk Gölü kıyısı boyunca kuzeybatıya yöneldiler. Birkaç kilometre sonra 45 numaralı yola çıktılar. Batıya doğru 10 kilometre kadar gittikten sonra Klimfiel'in güneyi ve daima Dahlen'e doğru kıvrılarak giden 80 kilometrelik bol virajlı bir yola girdiler. Hiç konuşmuyorlardı. Wilhelmina'yı geride bırakıp Sütme yoluna döndüklerinde sanki gökyüzü aydınlanır gibi olmuştu. Tuhaf, yumuşak bir ışık manzarayı aydınlatmaya başlamış, dağların ve göllerin çizgileri belirginleşmişti.
''Bakın'' dedi Erik, ''hava aydınlanıyor.''
Birkaç hafta daha aydınlanmayacak diye karşılık verdi Simone.
Kar bulutlardan yansıyan ışığı tutuyor dedi Yuna.
Simone başını arabanın camına dayadı. Kar kaplı ormanların, karanlık bataklıkların ve ovaya yayılmış göllerin arasından geçtiler. Bir ara muhteşem bir gölle karşılaştılar. Dik kıyılarla çevrili gölün buz kaplı yüzeyinden boğuk bir ışık yansıyordu. Tabelaya göre adı Mevatnet'ti. Bazen kuzeye, bazen de batıya saparak 1,5 saat gittikten sonra yol gittikçe daralmaya başladı. Dorothea sınırlarına girmişlerdi. Norveç sınırına yaklaşırlarken önlerine dorukları keskin sarp dağlar çıktı. Karşıdan gelen bir araba uzunlarını yakıp söndürerek sinyal verdi. Arabayı yolun kenarına çekip durdular. Diğer arabanın da kendilerininkinin aynısı olduğunu gören Yuna arama kurtarma dedi kuru bir sesle. Yuna arabanın camını açtığında buz gibi bir hava içerideki sıcak havayı bir çırpıda emdi.
Stockholm'dan gelen grup siz misiniz dedi adamlardan biri ağır Fin aksanıyla.
Biziz diye Fince karşılık verdi Yuna.
O08'ler biziz.
Dipnot. 08 Stockholm'ün telefon kodudur. Adamlar gülerken Yuna İsveççe devam etti.
Kulübeye gidenler siz miydiniz? Size ulaşamıyorlar.
Telsiz çekmiyor diye karşılık verdi adam. Ama boşuna benzin tüketmiş olduk. Çünkü orada hiçbir şey yok.
Yok mu? Evin etrafında iz falan da mı yok?
Adam başını iki yana salladı.
Kar tabakalarının altına bile baktık.
Nasıl yani dedi Erik.
Saat 12'den beri 5 kez kar yağdı. Biz de 5 kar katmanında iz aradık.
Aferin dedi Yuna.
Bu yüzden geç kaldık.
Hiç kimse yok mu orada diye sordu Simone.
Adam başını iki yana salladı.
Dediğim gibi 12'den beri öyle.
Kahretsin dedi Yuna sessizce. Bizimle dönüyor musunuz diye sordu adam.
Stockholm'den buralara kadar geldik. Bari sonunu getirelim dedi Yuna.
Siz bilirsiniz dedi adam omuzlarını silkerek el sallayıp doğuya doğru kayboldular.
Telsiz çekmiyormuş diye mırıldandı Simone.
Ama Yussi o kulübeden aramış.
Simone de diğerleriyle aynı şeyi düşünüyordu. Bu yolculuk feci bir hata olabilirdi. Belki yanlış yöne sürüklenmişlerdi. Onlar karlarla buzların kristal dünyasıyla bataklıkların karanlığında ilerlerken çaresiz ve ilaçsız kalan Benjamin belki de bambaşka bir yerdeydi. Belki de artık hayatta değildi. Daha gün ortasıydı ama yılın bu aylarında kuzeyde Westerbotten ormanlarının derinliğinde gündüz ile gece arasında pek bir fark yoktu. Aralıktan ocağa kadar ışık sızdırmayı reddeden sınırsız bir gece hakim olurdu bu bölgelere. Yolun ağır bir karanlığın içinden geçerek Yussi'nin evine ulaştılar. Hava buz gibi durgun ve kırılgandı. Yuna silahını çekti. Böylesi gerçek bir karı görmeyeli ve burun kıllarını donduran böyle bir soğuğu yaşamayalı uzun zaman olmuştu. Birbirlerine bakan U şeklinde dizilmiş 3 küçük kulübe vardı. Çatıları karla kaplıydı. Rüzgar pencere kenarlarına kadar kar yığmıştı. Erik arabadan inip etrafa bakındı. Arama kurtarma ekibinin arabasının tekerlek izleri ve bir sürü ayak izi vardı.
Simone aman tanrım diye arabadan dışarı fırladı.
Dur dedi Yuna.
Burada kimse yok, evler boş, biz yanlış.
Kimse yok gibi diye sözünü kesti Yuna ama bir bakalım.
Yuna kulübelere doğru ilerlerken Simone durup titreyerek onu izledi. Küçük pencerelerden birinin önünde duran Yuna yüzünü cama yaklaştırıp içeri baktı. İlk gözüne çarpanlar ahşap bir sandık ile çaputlardan dokunmuş birkaç kilimdi. Yemek masasının üzerine sandalyeler ters çevrilip konulmuştu. Kapısı açık, buzdolabı boştu. Erik'in birdenbire tuhaf davranmaya başladığını gördü Simone. Karların üzerinde ileri geri dolaşıyor, dudaklarını ovuyor, birden durup etrafına bakıyordu.
Simone tam ne oluyor diye soracakken burada değil dedi Erik.
Burada kimse yok dedi Yuna yorgun bir sesle.
Demek istediğim dedi Erik tiz bir sesle. Demek istediğim perili ev burası değil.
Nasıl yani?
Yanlış kulübeye geldik. Yussi'nin perili evi pastel yeşili. Nasıl tarif ettiğini biliyorum. Önünde çatısı teneke kaplı bir çıkma, etrafında araba hurdalı olacak. Bir sürü traktör, otobüs.
Yuna ellerini iki yana açtı.
Ama adresi burası, buraya kayıtlı.
Ama yanlış yer. Eric tekrar eve doğru birkaç adım attı, sonra geri dönüp son derece ciddi ve kesin bir ifadeyle ''Perili ev burası değil'' dedi. Yuna küfrederek telefonunu çıkardı ama çekmediği aklına gelince küfrün dozunu arttırdı. ''Şimdi soracak birilerini de bulamayız'' dedi. ''Telefonun çektiği bir yere kadar geri döneceğiz.'' Tam avludan çıkmış yola dönerlerken ağaçların arasında bir insan silüeti gördü Simone. Kollarını yanlarına sarkıtmış, hiç kımıldamadan onlara bakan biri vardı. "Durun!" diye bağırdı Simone. "Orada biri var." Yolun karşı tarafındaki orman sık ve karanlıktı. Ağaçların gövdeleri kara gömülmüş, dalları kardan eğilmişti. "Bekle!" diye bağıran Yuna'ya aldırmayan Simone daha araba durmadan inip dikkatle ağaçların arasına bakmaya başladı. Eric de peşinden geldi. "Birini gördüm!" diye fısıldadı Simone. Yuna arabayı durdurup indi, tabancasını çekip peşlerinden gitti. Simone hızlı adımlarla ormanın kenarına yürüdü. Simone adamı yine gördü, bu defa daha içerlerdeydi. "Hey, dur!" diye bağırdı Simone. Adama doğru koşarken göz göze gelince durdu. Yaşlı bir adamdı. Kırış kırış, yüzü sakindi, boyu çok kısaydı. En fazla Simone'nin göğsüne gelirdi. Kalın, sert bir anoruk ve jean giymişti. Elindeki buz yeşili telefonu kapatıp cebine koydu. "Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın," dedi Simone. Adam Simone'nin anlamadığı bir şey söyledikten sonra mırıldanarak bakışlarını yere indirdi. Eric ile Yuna temkinli adımlarla adama yaklaştılar. Yuna tabancasını paltosunun cebine sokmuştu. "Sanırım Fince konuşuyor," dedi Simone. Eric Yuna'nın kendini tanıttığını, Yussi'nin ismini zikrettiğini duydu. Yuna sakin bir sesle Fince konuşuyordu. Yavaşça başını sallayan ihtiyar adam cebinden bir sigara paketi çıkarttı. Sonra sanki bir şey gözlüyormuş gibi yüzünü yukarı çevirerek dinlemeye başladı. Paketi sallayarak bir sigara aldı. Bir süre sigaraya baktıktan sonra sakin, melodik bir sesle Yuna'ya bir şey sordu. Yuna'nın verdiği cevap karşısında üzgünüm der gibi başını iki yana salladı. Simone ile Eric'e acı dolu bir yüzle baktı. Sigara paketini uzattı. Eric bir tane aldı, teşekkür etti. Adamın çakmağıyla yaktı. Çakmağın bir tarafında Betty Boop'un resmi vardı. Adam filtresini koparttı, sigarayı dudaklarına yerleştirip yaktı. Yuna'ya uzun uzun bir şeyler anlattı. İnce bir ağaç dalı koparıp karın üstüne bir harita çizdi. Yuna eğilip adamın kara çizdiği haritaya baktı, bir şeyler sordu. İç cebinden küçük bir not defteri çıkarıp haritayı kopyaladı. Arabaya doğru yürürlerken "Teşekkürler!" diye fısıldadı Simone. Yaşlı adam ormanı işaret etti ve dar bir patikadan yürüyerek ağaçların arasında kayboldu. Arabanın kapılarını açık bıraktıklarından koltuklar buz gibi olmuştu. Oturduklarında soğuktan sırt ve bacakları uyuştu. Yuna yol haritasını çizdiği kağıdı Eric'e uzattı. Tuhaf bir Umesami aksanıyla konuşuyordu. Dediği her şeyi anlayamadım. Kroik bölgesinde bir aileden bahsetti. Yussi'yi tanıyor muymuş? Evet. Eğer doğru anladıysam Yussi'nin başka bir evi daha varmış. Ormanın içinde bir avcı kulübesi. İleride sol tarafta bir göl olması lazım. Samilerin yazları orada geçirmelerinin anısına dikilmiş üç büyük kayanın olduğu bir yere kadar gideceğiz. Yolun oradan sonraki bölümünün karları temizlenmemiş. Bu yüzden karşımıza eski bir karavan çıkana kadar kardan kuzeye doğru yürümemiz gerekecek. Eric ve Simone'ye muzip bir ifadeyle bakan Yuna, ihtiyara göre dedi, Diyup yerinden gölünü kaplayan buz tabakasının içine düşersek fazla gitmişiz demekmiş. 40 dakika kadar yol gittikten sonra üç kayanın önünde durdular. Arabanın farları her şeyi griye boyayıp gölgelendirdi. Kayalar birkaç saniye parlayıp sonra karanlığa karıştı. Arabayı ormanın kenarına park eden Yuna, arabayı kamufle etsek iyi olur deyip birkaç dal kesmeye girişti ama sonra buna vakit olmadığına karar vererek vazgeçti. Bir süre yıldızlı gökyüzüne baktıktan sonra aceleyle yola koyuldu. Diğerleri onu izlediler. Gözenekli derin karın üzerine ağır çelik bir levha gibi bir buz tabakası kaplamıştı. Mümkün mertebe sessiz ilerliyorlardı. İhtiyar adamın yol tarifi doğruydu. Yarım kilometre kadar sonra kara gömülmüş paslı bir karavan gördüler. Karavanın yanından bir patikaya saptılar, buradan daha önce başkalarının geçtiği fark ediliyordu.
Yolun aşağısında etrafı karla çevrili bir ev vardı. Bacasından duman çıkıyordu. Pencereden sızan ışıktan görebildikleri kadarıyla duvarları nane yeşiliydi. Yusin'in evi bu diye düşündü Erik. Perili ev bu işte. Evin önündeki kocaman avluda bir takım karaltılar seçiliyordu. Karla kaplı araba hurdalarından bir labirent vardı. Eve doğru sessizce ilerlemeye çalışıyorlar ama ayaklarının altında karlar gıcırdıyordu. Üst üste yığılmış karla kaplı araba hurdaları, eski otobüsler, biçer döberler, sabanlar mobiletlerin arasından geçtiler. Kulübenin pencerelerinden birinde aceleyle hareket eden bir silüet gördüler. Çok hızlı hareket ettiğine bakılırsa içeride bir şeyler oluyordu. Erik kendini daha fazla tutamayıp eve doğru koşmaya başladı. Benjamin'i kurtarsın da ne olursa olsundu. Simone de soluk soluğa onun peşine takıldı. Kulübenin kapısına giden yolun karları temizlenmişti. Duvarına bir kürek bir de kızak dayalıydı. İçeriden boğuk bir çığlık geldi. Sonra sanki biri yerde çırpınıyormuş gibi bir ses duyuldu. Biri pencereden dışarı baktı. Ormanın kenarında bir dal çıtırdadı. Odunluğun kapısı çarptı. Simone nefes nefese kalmıştı. Kulübeye iyice yaklaştılar. Pencerede gördükleri kişi kayboldu. Ağaçların tepesini bir rüzgar yaladı. İnce buz tabakasının üzerindeki karlar savruldu. Birden kapı açıldı. Dışarı bir ışık demeti fışkırdı. Biri onlara doğru güçlü bir el lambası tutuyordu. Ellerini kıstıkları gözlerine siper edip baktılar. "Benjamin!" diye bağırdı Erik. El fenerinin ışığı yere çevrilince Erik karşısında duranın Lydia olduğunu gördü. Elinde kocaman bir makas vardı. El fenerinin ışığı yerde yatan birini aydınlatıyordu. Bu Yusi'ydi. Buz tutmuş yüzü mavi gri bir renge bürünmüştü. Gözleri kapalıydı. Göğsüne bir balta saplanmıştı. Etrafı donmuş kan da çevriliydi. Yanına gelip sessizce dikilen Simone'nin sık ve kesik kesik soluduğunu duyan Erik, cesedi onun da gördüğünü anlamıştı. Bir de Yuna'nın yanlarında olmadığını. Belki kulübeye başka bir yoldan yaklaşıyor diye düşündü Erik. Lydia'yı yeterince oyalayabilirse Yuna arkasından yaklaşabilirdi. Lydia dedi, seni tekrar görmek güzel. Kılını kıpırdatmadan onlara bakan Lydia tek kelime etmedi. Elinde sallanan makas parlıyordu. Benjamin'i almaya geldik dedi Erik sakin bir sesle.
Benjamin dedi Lydia, Benjamin de kim?
Benim oğlum dedi Simone boğuk bir sesle. Erik susmasını işaret etti Simone'ye. Simone bir adım gerileyerek nefesini toplamaya çalıştı.
Burada kendi çocuğumdan başka çocuk görmedim dedi Lydia yavaşça.
Lydia beni dinle dedi Erik. Bırak Benjamin'i alıp gidelim ve her şeyi unutalım. Sana söz bir daha hiç kimseyi hipnotize etmeyeceğim.
Ama ben onu görmedim ki dedi Lydia elindeki makasa bakarak. Burada yalnızca ben ve benim Casper'ım var.
Lütfen izin ver, izin ver de ilacını verelim diye yalvardı Erik. Sesi titremeye başlamıştı. Lydia'nın pozisyonu tam da Erik'in istediği gibiydi. Sırtı kulübeye dönüktü. Yuna arkasından sessizce yaklaşıp onu etkisiz hale getirebilirdi.
Çekin gidin buradan dedi Lydia sert bir sesle.
Evin çaprazındaki hurda yığınlarının arasından birinin hareket ettiğini görür gibi oldu Erik. Bu onu rahatlattı. Ama Lydia da dikkat kesilmişti. El fenerini odunluğa ve kar yığınlarının üzerine çevirdi.
Casper'ın ilacını alması gerek dedi Erik.
Lydia el fenerini tekrar yere indirdi. Soğuk ve sert bir sesle
onun annesi benim dedi. Neye ihtiyacı olduğunu ben bilirim.
Haklısın tabii dedik Erik aceleyle. Ama Casper'a biraz ilaç vermemize müsaade edersen onu terbiye edebilirsin. Doğruyu yanlışı gösterirsin. Bugün pazar ya. Evin arkasından bir karartının yaklaştığını gören Erik bir an elinde olmadan sustu.
Pazar günleri diye devam etti. Sen genellikle...
Evin kenarından iki kişi göründü. Önde Yuna, arkasında da elindeki av tüfeğinin namlusunu Yuna'nın sırtına dayamış olan Marek vardı. Lydia gülümseyerek yandaki kar yığınının üzerine çıktı.
''Vur şunları!'' dedi başıyla Simone'yi işaret ederek ekledi. ''Önce şu kadından başla!''
''Ama yalnızca iki fişeğim var!'' dedi Marek.
''Vur da nasıl istiyorsan öyle vur!'' dedi Lydia.
Marek dedi Erik, ''Beni işten attılar. Oysa sana yardım etmeyi çok is...''
''Kapa çeneni!'' dedi Marek.
Zenica Doboy'daki büyük evde neler olduğunu anlatmaya başlamıştı.
Neler yaşandığını gösterebilirim dedi Marek gözlerini Simone'ye dikerek.
Haydi göster dedi Lidya iç çekerek sabırsızlanmaya başlamıştı.
Yere yat dedi Marek Simone'ye ve pantolonunu çıkar. Simone kıpırdamadı. Marek tüfeği ona doğrulttu. Simone geriledi.
Eric bir adım ilerleyince Marek tüfeğin namlusunu hızla ona yöneltti.
Eric'i karnından vuracağım dedi Marek. Böylece biz eğlenirken seyredebilir.
Haydi vur artık dedi Lidya.
Dur diyen Simone pantolonunun fermuarını açtı.
Kara tüküren Marek Simone'ye doğru bir adım attı. Ne yapacağını bilemiyor gibi bir hali vardı. Eric'e bakarak tüfeğinin namlusunu salladı. Simone Marek'le göz göze gelmekten kaçınıyordu. Marek tüfeğin namlusunu Simone'ye çevirip önce kafasına sonra da karnına dayadı.
Yapma dedi Eric.
Tüfeğinin namlusunu indiren Marek Simone'ye yaklaştı. Lidya birkaç adım geriledi. Simone pantolonunu indirdi.
Tüfeği sen al dedi Marek Lidya'ya.
43. ayrımın sonu. Sayfa 590.